Ayrım 11.
Kendi başıma kafa yorup altından kalkamayacağım kadar büyük bir sorundu. Neyse ki sonunda laf arasında annem ve Yana'ya bahsetmeyi akıl ettim. Yana, bir muhasebeci tutmalısın, dedi bana. Sana, bu kendiliğinden hallolacak bir sorun değil. Sen borcunu ödeyene dek peşini bırakmazlar. Muhasebeci ne iş yapar ki, diye sordum. Yana, formları havada sallayarak, tüm bu şeylerden anlayan, sana ne kadar borcun olduğunu ve ne ödemen gerektiğini söyleyecek biri, dedi. Hiç muhasebeci tanıdığım yok, diyerek sıkıntımı belirttim. Bu konularda en ufak bir bilgim yok. Sana bir isim verebilirim, dedi. İstersen senin için bağlantı da kurayım. O zamana kadar Yana, annemle benim gerçek bir dostumuz olduğunu göstermişti. Ve ikimiz de dünyevi işlerde bizden çok daha bilgili olduğunun farkındaydık. Böyle konularda bize yol gösterdiği zaman ona içtenlikle güveniyorduk. Sözünü tutarak beni Londra'da Michael adında birisiyle temasa geçirdi. Birkaç hafta sonra vergi görevlilerinin yolladığı bir çanta dolusu mektubu ve diğer evrakları yanımıza alarak onunla buluşmaya gittik. Çok gergindim. Durumu Yana ile konuştuktan sonra kendimi büyük bir belaya soktuğumu anlıyordum. Elime başka büyük çekler geçmemiş ve yayın ajansım o ana kadar almam gereken tüm parayı gönderdiklerini söylemişti. Başka ödemeler yapılacaktı. Ancak bunlar bu rakamlara varan faturaları karşılamaya yetmeyecekti. Vergi memurları onları bilerek dolandırdığımı düşüneceklerdi. Bir servet kazanmıştım ve bu servet birkaç yıl içinde hemen hiçbir vergi ödemeden uçup gitmişti. Hapse düşme ve hayatımın geri kalanını borç içinde geçirme kuruntusuna kapılmaya başlamıştım. Michael çok candan bir insandı. Bürosuna gittiğimde beni bir koltuğa oturtup baştan sona bütün öyküyü dinledi. Çeşitli sorular sorarak sanırım kendimi nasıl bir duruma soktuğumu anlayabilmişti. Ona kitabı ve kitabın nasıl bu kadar gelir getirdiğini açıkladım ve paranın nasıl hepten yok olduğunu anlatıp Amerikalılara ne kadar para ödediğimi söyledim. Hayretler içinde kaldığını görebiliyordum. Daha önce kendisini bu kadar kısa zamanda böylesine büyük bir karışıklığa bulaştıran biriyle tanıştığımı sanmıyorum. İnanılmaz derecede saf ve aptal olduğunu düşünmüştür herhalde. Ama öyle bile olsa hiçbir şey söylememe inceliğini gösterdi. Etrafta benim gibi birçok insan olmasaydı muhasebeciler herhalde işsiz kalırdı. Bana değişik sorular yöneltip duruyordu. Zannedersem olanları vergi müfettişlerine açıklamaya çalışırken kendisine soracaklarından emin olduğu şeylerle ilgiliydi. Kendimi çok kötü hissediyordum. Michael elimden geldiğince nazik davransa da para çalmaktan sanık sandalyesine oturtulmaktan hiçbir farkı yoktu. Sorulara dürüstçe cevaplamaya çalışırken kendimi bir suçlu gibi hissediyor ve sinirlerimi yatıştırmak için sürekli sigara içiyordum. Ara sıra olup bitenleri hatırlamakta zorlanıyordum. Dairemde biriktirdiğim tomar ve evrakın hepsini verdim ona. Belgelerin içinde bankamın benim adıma CDO'ya yaptığı ödemelerin ayrıntıları bilgileri de vardı. Şimdi her şeyi bana bırakıp evinize gidin, dedi. Sorununuzu en iyi nasıl çözeceğimi bilmem için biraz kafa patlatmam gerekiyor. Paniğe kapılmayın, bu sorunu hallederiz. Durumu her yönüyle kavramakta zorluk çektiğini, ona anlattığım her şeyi üzerine düşünmek ve evrakları incelemek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu anlayabiliyordum. Michael çok dürüst bir adama benziyordu ve Yana kendi sorunlarında ondan çok yardım aldığını söylemişti. Bu yüzden kaderimi onun ellerine teslim etmekten kaygı duymuyordum. Anladığım kadarıyla benim ona güvendiğim gibi o da benim kendisini aldatmaya çalışmadığımı inanıyordu. Öncelikle vergi ödemeyi düşünmeden parayı harcamakla saf ve aptalca davranmış, ancak hiç kimseyi kasten dolandırmamıştım. Uzak adalarda gizli banka hesaplarım yoktu. Büyük müstakil bir evde yaşayıp son model bir Mercedes'e de dolaşmıyordum. Yalnızca paramı ihtiyaç duyduğum şeylere harcayıp yardım isteyenlere maddi destekte bulunarak geçinip gidiyordum. Arta kalan parayı da Amerikalılara vermiştim. Paranın nereye gittiği sır değildi. Michael'ın bana söylediği her şeyi sersemlemiş bir halde dinlemiştim. Bana verdiği bilgiler önce kafama girmemişti. Ama buradan çıkar çıkmaz üzerinde düşünmeye başladım. Birmingham'a döndüğümde o kadar gergin ve endişeliydim ki bu sorunun üstesinden nasıl geleceğimi bilmiyordum. Başımın büyük bir belada olduğunu görebiliyordum. Diğer sorunlarımız yetmiyormuş gibi bir de vergi dairesine borçlanmayı becermiştim. Kazanabildiğimiz tüm para uçup gitmişti ve Michael ne derse desin vergi dairesini dolandırmakla suçlanacağımdan emindim. Bunalımımın içinde kendimi sonunda hapse atılmış bulacağımı hayal edebiliyordum. O zaman Liam ve Sienna ne olacaktı? Bütçemize onca para giriyorken onları Central Park'sa tatile götürmek ya da başka bir program hazırlamak için bile zaman ayırmamıştım. Ve ne yazık ki artık çok geçti. Onlar için veya eğer bir gün dönebilirse Nadia için hiçbir şey kalmamıştı. Tonla yükün beni boğduğunu hissediyor ve daha fazla dayanamayacağımı düşünüyordum. Yana ne halde olduğunu görünce birkaç gün sonra Michael'a telefon etti. Bu durumun altından kalkamayacak demiş ona. Sinir krizinin eşiğinde. Bir süre ara verseniz daha iyi olur. Michael çok anlayışlıydı. Yana'ya benim adıma vergi memurlarıyla konuşacağını ve şimdilik hiçbir şeyle ilgilenmem gerekmediğini söylemişti. Benim açımdan birkaç hafta her şey sakin gitti. Sanki hiçbir sorunum yokmuş gibi davranıp Liam ve Sienna bakarak arkadaşlarla akrabaları görmeye giderek yaşantıma devam etmeye çalıştım. Ara sıra sahne arkasında neler dönüyor olabileceğini hatırlıyor ve mücadeleyi bırakmayı tasarlıyordum. Neyse ki zamanla gücüm ve kendime güvenim geri gelmeye başladı. Michael beni arayıp vergi dairesinden biriyle görüşmek üzere bürosuna gelip gelemeyeceğimi sorduğunda dertlerimle yeniden başa çıkabileceğimi hissediyordum. Michael'la ilk kez görüşmeye gittiğimde ne kadar gerginsem bu sefer 100 kat daha kötü olduğunu söylemeliyim. Büroya varana kadar ne yaptığımı bilemez bir halde titredim durdum. Kafamda vergi müfettişinin sürücü sınavlarını yöneten, hiç konuşmayıp göz göze gelmeden sırf emirler yağdıran, taş suratlı robotlar gibi bir canavar olacağını kurmuştum. Yana, annem ve beni taşıyan tren Londra'ya doğru ilerlerken beni bekleyen sorgulama sahnesini hayal ettim. Yeniden kendimi sanki parayı kasten götürüp bir İsviçre bankasına saklamış bir suçlu gibi hissedecektim. Sonunda hapse gireceğimi iyiden iyiye ikna oluyordum. Habire sigara içiyor, her yeni sigara yakışımda ellerim titriyordu. Oysa Bay Smart hiç de benim kafamda kurduğum bir vergi müfettişi gibi çıkmadı. Bana karşı Michael kadar dostça ve ilgiliydi. İskoçya'dan onca yolu benimle görüşmek için gelmişti. Dolandırıcılıkla mücadele masasıyla bağlantılı olduğunu şimdi biliyorum gerçi. Ama o zaman Michael aklımı büsbütün başımdan alır kaygısıyla bu bilgiyi benimle paylaşmamanın daha iyi olacağını düşünmüş. CTU çetesinin isim, adres ve banka hesabı numaralarının elimizde olması müfettişin tutumunu gözle görülür biçimde değiştirdi. Belgelerin hepsini yanımda getirmiştim. Buna memnun olan Bay Smart epeyce şaşırmış görünüyordu. "Bu harika," dedi sevinçle. "Bugün buraya gelip parayı onlara verdiğinizi fakat elinizde hiçbir belge olmadığını söylemenizden korkuyordum. Öyle bir durumda işim çok zor olurdu. Şimdi onları bilgisayarlarımızdan araştırabiliriz. En azından elimizde Ulusal Vergi Dairesi'nin Amerika'daki karşılığı olan IRS'e sunacak bir şeyler olacak. Sonra da paranın en azından bir kısmını geri almaya çalışacaklar." Bay Smart evrak dosyasını alıp götürdü ve biz de eve döndük. Hala büyük bir vergi borcunun başımın üstünde sallandığını bilsem de kendimi çok daha iyi hissediyordum. Belki hakkımda dava açılıp hapse atılma korkusundan kurtulmuştum ama hala meteliksizdim. Bay Smart bilgisayar dosyaları üzerinde çalışmak için İskoçya'ya döndü ve biz de muhtemel gelişmelerden habersiz yeniden beklemeye koyulduk. Vergi yetkilileri Amerika'da araştırmalarını yaparken Michael tam olarak ne kadar borçlu olduğunu çıkarmak amacıyla hesaplarımı düzenleme görevini üstlenmişti. Sürekli olarak kitabın avans ve telif ücreti kazandırdığı yıllarda yaptığım harcamaların makbuzlarını ve ajansımdan aldığım belgeleri istiyordu. Cebime gerçekten ne kadar para girdiğini ispatlaması ve bunların nereye gittiğini açıklaması gerekiyordu çünkü. Günden güne Michael bana telefonda sabırla açıklama yapmayı sürdürdükçe sistemin nasıl işlediğini anlamaya başlıyor, nerede yanlış yaptığımı görebiliyordum. Kitabı yazmakla serbest meslek sahibi bir kişi konumuna geldiğimi, öğrenme zahmetine girmediğim ve hiç kimsenin bana tam açıklamadığı şeyleri içeren bir takım kurallar ve düzenlemeler olduğunu anlıyordum. Yavaş yavaş hepsine aklım yatmaya başlamıştı. Amerikalılar vergi yetkililerinin peşlerinde olduğunu bilmediklerinden annemi ara sıra aramaya devam ediyorlardı. Herhalde daha fazla para koparabileceklerini umuyor, anneme sık sık telefon açıp işle halen ilgilendiklerini ve unutmadıkları konusunda güvence vermeye çalışıyorlardı. Hala başarısızlıkları için gösterecekleri bir yön açıklama vardı. genellikle daha acil olup hızlı çözümlere ulaşabileceklerinden emin oldukları başka vakalar çıkıyordu. Dediklerine bakılırsa bizim işimiz daha karmaşıktı ve harekete geçmeden önce planın kusursuz işleyeceğinden emin olmaları gerekiyordu. Doğru söylediklerine ve işe girişmek için doğru zamanı beklediklerine inanmak istediğim anlar olsa da çoğu zaman paramın tükendiğinin ve bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığının bilincindeydim. Annem onlarla tartışmıyor ya da bizi aldatmakla suçlamıyordu. Hala dürüst olabilecekleri ihtimaline o da inanmak istiyordu. Aynı zamanda onlardan korkuyordu. Ne de olsa amaçlarına ulaşmak için silah kullanacaklarını bizi ikna etmeye başarmışlardı. Annem onları kendine düşman etmek istemiyordu. Salt Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerinde satılıyor ve neredeyse her ay yayıncılardan biri beni arayıp ülkelerine gelerek bir dizi röportaj daha yapmamı istiyordu. Hemen her seferinde tekliflerini kabul ediyordum. Ancak bunu yapmak benim için gittikçe zorlaşıyordu. Fazla enerjim kalmamıştı ve otomatik pilota bağlanmış gibiydim. Bir yandan Liam'la Sian'a bakmaya ve Michael'ın sorularını cevaplamaya çalışırken diğer yandan annem için endişe ediyor ve benim adıma yapılan seyahat programlarını anlamaya çalışıyordum. Bir havaalanından girip diğerinden çıkıyor, biletleri biriktiriyor, otellere yerleşiyor, tüm hikayeyi hiçbir şey bilmeden başka bir gazeteci için baştan tekrarlıyordum. Tüm bunlar başımı döndürüyordu. Hikayemizi dünyaya duyurmakta bize çok yardımcı ve destekleyici olduklarından yayıncılardan hiçbirini hayal kırıklığına uğratmak istemiyordum. Özellikle Fransızlar çok şaşırtıyordu bizi. O zamana dek kitabı 1 milyondan fazla satmışlar ve bize yardım etmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Nadia'yı kurtarmayı başaramamış olmaları kesinlikle sorumsuzlukları ya da çaba harcamadıklarından kaynaklanmamıştı. İlk günlerde öyle bir enerjiyle doluydum ki aynı soruları tekrar tekrar cevaplayarak saatlerce röportaj yapabiliyordum. Baskıyı devam ettirirsek Nadia'yı çok geçmeden özgürlüğüne kavuşturacağımızdan çok emindim. Ne var ki aylar yıllara dönüştükçe enerjimin azar azar akıp gittiğini gördüm ve aptalca sorular soran ve tam bizim tarafımızı tutmadığını düşündüğüm insanlara karşı daha özensiz davranmaya başladım. Bazen yorgunluktan benimle konuşmak için bir sürü soru yağdırarak odama doluşan gazetecilere ve televizyon ekiplerine hiç yakınlık göstermiyordum. Bir keresinde devamlı sözümü kesiyorlardı ve o sırada ben sanki ezelden beri uyumamış gibiydim. "Dinleyin," diye atıldım. "Haber yapmak için bana ihtiyacınız var. Benim size ihtiyacım yok. Bu yüzden sakinleşin ve bırakın da ne istiyorsam onu söyleyeyim. Ya dinler ve yazarsınız ya da yapmanız gerekeni yapıp gidersiniz." Böyle anlarda bütün çabalarım boşunaymış gibi gelmeye başlıyordu. Yemenlilerin umrunda değilse mücadeleyi sürdürüp kamuoyu oluşturmaya çalışmanın ne anlamı vardı? Her şey büyük bir vakit kaybı mıydı acaba? Merak ediyordum. Neyse ki sonra bir parça dinlenmeyi başarıyordum veya birisi yüreklendirici bir şeyler söylüyordu da yeniden toparlanıp devam etme gücü buluyordum kendimde. Aklıma yapacak başka bir şey gelmiyordu. Ayrıca Nadia'nın hala orada olduğunu ve sözümü tutmamı beklediğimi bile bile hiçbir şey yapmadan öylece oturamazdım. IRS Amerika'da CTU'yu araştırmaya giriştiğinde onca parayı ödediğimiz şirketin faaliyetini durdurduğunu öğrenmiş. Meğer şirket sadece bizden para koparmak amacıyla kurulmuş. Hemen sonra da kapatılmıştı tabii. Hiçbir iz kalmamıştı. Yapılan başka araştırmalar aynı insanların tahminen her türlü iş için bir süre sonra buhar olup uçan bir sürü şirket daha kurduğunu ortaya çıkaracaktı. Şirketlerden birine arsızlığın daniskası gibi gözüken, izlerini bulmaya çalışan insanlara şaşkınlıktan parmak ısırtacak bir şekilde ticarete son şirketi ismi verilmişti. Bay Smart bizi buluşmaya çağırıp IRS'in ilişkiye girdiğimiz insanların mülklerine el koymaya gittiklerinde hiçbir şeyleri olmadığını gördüklerini söyledi. Bize bildirdikleri bütün evler ve bürolar kiralıktı. İşler ters gitmeye başlar başlamaz toplanıp tüyeceklerdi. O kadar umut bağladığımız bu insanlar klasik üç kağıtçı insanlardan başka bir şey değildi. Günler geçtikçe içimizdeki bir parça güven kırıntısını korumak bile zorlaşıyordu. Tüm bunlar olurken annemle birlikte dünyanın dikkatini Nadia'nın çilesini çekmek için yeni yollar düşünmeye çalışıyorduk. Sold'un bize kazandırdığı parayı kaybetmemize ve tanıtım turları tecrübelerini tekrar tekrar yaşamanın verdiği acıya karşın aklımıza gelen en iyi şey bir kitap daha yayınlamaktı. Annem bana hayatı ve deneyimleriyle ilgili bir kitap yazmayı düşündüğünü söylediğinde karışık duygular içine girdim. Kitap yazmanın yanı sıra tanıtım için yollara düşmekle de kendisini korkunç bir işkencenin içinde bulacağını bildiğimden onun adına endişe duyuyordum. Kendi çektiğim zorlukların farkındaydım. Ayrıca annemin sağlığı benimkinden çok daha hassastı. Ama öte yandan insanların dikkatini yeniden hikayemize çekmek açısından akıllıca bir çözüm yolu olduğunu kabul etmeliydim. Tüm dünyada hala kitapçı raflarında görünmesine ve başarılı bir radyo oyununun çevrilmesine rağmen Sold'un artık haber değeri kalmamıştı. Röportaj yapma istekleri gittikçe azalıyordu. Gerçi bu benim işime geliyor, çocuklarıma zaman ayırmama olanak sağlıyor ama İngiliz ve Yemen hükümetlerine baskı uygulamayı sürdürmek konusunda da çaresiz kalıyordum. Yeni bir kitap, yeni röportajlar ve yeni eleştiriler anlamına gelecekti. Belki de bu kez şansımız yaver gidecek ve doğru insanlara ulaşacaktık. Annem de bir parça para kazanabilecek ve fırsat çıktığında tekrar Yemen'e gidebilecek ya da Nadia ve çocukların bilet paralarını ödeyebilecek veya Muhammed'in bizden isteyebileceği başka şeyleri karşılayabilecektik. Her şey göz önüne alındığında yeni bir kitap iyi bir fikir gibi görünüyordu. Annemin kitabı kendi başına yazamayacağını biliyordum. Üstelik bunun getireceği sıkıntıya fazla dayanamazdı. Kafası bir sürü olay, tarih ve tartışmayla doluydu. Okuyucunun başını sonu çıkabileceği basit bir biçimde sokması kesinlikle kolay olmayacaktı. Diplomatlar, politikacılar, muhabirler ve yayıncılarla yapılan yüzlerce konuşma vardı. Sınıflandırılması gereken mektup, belge ve mahkeme evrakları dağlar gibi yığılıydı. Bu uğraş onu öldürebilirdi. Mutlaka kendisiyle çalışacak birisini bulmalıydı. Biraz daha düşününce kitabı Yanay'la birlikte yazmaya karar verdi. Bence de iyi bir fikirdi. Bir kere Yanay'a tamamen güveniyordu. Ayrıca şaşırtıcı ölçüde uzun bir süre beraber olmuşlardı. Düşüncelerini Yanay'a açmak sorun olmayacaktı ve Yanay zaten hikayenin ayrıntılarını neredeyse annem kadar iyi biliyordu. Yanay'ın anneme çok yardımı dokunan inanılmaz bir hafızası vardır. Gündelik hayatın baskıları yüzünden annemin aklı o kadar dağınıktır ki çoğunlukla önemli olay ve tarihleri unutur. Yanay ise hiçbir şeyi unutmaz. Annem bir öykü anlatıyor ve bir ismi veya olayların akış sırasını hatırlayamıyorsa Yana eksik bilgileri her zaman yerli yerine oturtuverir. Yana bunun yanı sıra annemde kesinlikle olmayan mükemmel bir bilgisayar kullanma becerisine sahipti. Dolayısıyla annemin sözlerini akıcı hale getirip okuyucuya anlaşılır bir dille aktarmakta fazla zorlanmayacaktı. İlk düşünceye göre kitap annemin bir ergen olarak evi terk ettiği zamandan günümüze kadar olan hayatını kapsayacaktı. Babamla nasıl tanıştığını, babamın Müslüman geleneğine göre onun üstünde egemenlik kurmayı nasıl başardığını anlatacak, babamın ilk iki çocukları Leyla ve Ahmet'i Yemen'e götürmesinden, böylece annemin birer yetişkin olana dek onları görememesinden bahsedecekti. Sonra sıra Nadia ile benim kayboluşumuzla ilgili hikayeye gelecekti. İkimizin de Mukbene'de kaldığı 8 yıl boyunca yönünü nereye çevirse duvarlara çarptığı hissiyle çılgınca bizi bulup oradan çıkarmaya çalışırken hayatı capcanlı bir kabusa dönmüştü. Annemin bizi kurtarmak için verdiği uğraş hayatında büyük bir dönüm noktasıydı. O zamana dek babamın devamlı üstüne yürümesine izin veren, tipik bir baskı altında tutulan kadındı. 7 çocuğu olmuş ve sürekli pislik muamelesi görmüştü. Babamın yol açtığı sıkıntı ve baskıların sonucu olarak 2 defa sinir krizi bile geçirmişti. Bunların üstüne Nadia ile beni de kaybetme düşüncesi ona çok ağır gelmiş, ilk defa genel tutumunu değiştirip mücadele etmeye zorlamıştı onu. Tina, Aşiye ve Mo'yu da aynı kaderden korumaya kararlıydı. Babamdan ayrılmış, basına ve hükümet kapılarına giderek çok uzun sürecek olan mücadelesini başlatmıştı. Yaşadığı baskı sağlığını iyice bozarken o savaşı bırakmayı hiç düşünmemişti. Kitaba Without Mercy, Merhamet Yok başlığını koydular. Alt başlığı da bir annenin modern köylüye karşı mücadelesi olacaktı. Hikaye ben döndükten sonra annemin Nadia ve çocukları kurtarma girişimlerini anlatmaya devam ediyordu. Bizim hikayemizi yakından bilen insanlara babamın annemi nasıl aldattığını gösteren bazı ilk olayları açıklamayı sağladığı gibi insanların Sold'u okuduktan sonra bana yazarak yönelttikleri bazı soruları da cevaplayacaktı. Annem yayın ajansına bu fikrimden bahsetti ve kitap soldu alan aynı yayın evlerine satıldı. Ardından bütün gün Yana'nın evine gidip gece geç saatlerde elinde bilgisayardan çıkardığı bir sürü kağıtla dönmeye başladı. Yana'nın yardımı olmadan bütün bu tecrübenin altından kalkabilir miydi, doğrusu bilemiyorum. İkisi harika bir ekip olmuşlardı. Gerçi ben yazdıkları kitabı okuyacak gücü ve arzuyu bulamadım kendimde. Zaten ne solda okuyabilmiş ne de BBC'nin yaptığı radyo uyarlamasını dinleyebilmiştim. Benim için fazlasıyla ızdırap verici olacağını biliyordum. Olup biten her şeyden nasılsa haberdardım. Bu yüzden kendime yeniden işkence çektirme gereği duymamıştım. Sonunda oldukça hacimli bir kitap ortaya çıkardılar. Yayıncılar da basılabilecek bir uzunluğa getirmek için ellerindeki materyalin yarısını elemek zorunda kaldılar. Gerçekten söylenecek çok şey olsa da okuyucunun yığınla şeyin altında boğulmaması esas koşuldu. Without Mercy, annemin hayatının tüm dehşetini gözler önüne sererek 1995'te yayınlandı. İngiliz basınında çok güzel eleştiriler çıktı. Yine kitap raflarında ve gazete sayfalarındaydık. Belki bu kez amacımız uğruna mücadele edecek doğru kişiyi bulmayı da başarabilirdik. 8. Bu büyük bir hikaye. Kitaptan o kadar kolay para gelmişti ki sanırım bunun hiç kesilmeyeceği ve dipsiz bir kuyu olduğu hayaline kapılmıştım. Fakat Michael'la ve ajansımla konuştuktan sonra nakit akışının belirgin bir şekilde yavaşladığını artık biliyordum. Satış rekoru kıran çoğu kitabın listelerin başında ancak birkaç ay, eğer şanslıysa belki bir yıl kalabildiğini anlıyordum. İlgilenen herkes kitabı satın alır almaz, satışlar dikkat çekici biçimde düşüyor ve buna bağlı olarak birkaç ay sonra gelir azalıyordu. Michael, önceki birkaç yılda yaptığım işlerin her ayrıntısını düzene koymak için büyük bir gayret sarf ediyordu. Ve borcumun hepsini ödeme imkanım olmadığını kavrayan Bay Smart'la bir anlaşmaya varmıştı. Geriye kalan kısmını Amerikalılardan alabilme ümidiyle esasen istediklerinden epeyce aza indirilmiş bir bölümünü ödememize razı oldu. Bundan böyle ne zaman bir telif ücreti gelse ajansın parayı doğrudan vergi dairesine aktaracak, ödenmesi gereken borçtan kurtulur kurtulmaz para yine bana gelmeye başlayacaktı. Ne var ki ödenecek miktar indirilmiş olsa bile bütçeme giren gelirler borcu kapatacağı benzemiyordu. Dipsiz bir kuyuya bir sürü çakıl taşı atmak gibi bir şeydi. Bay Smart, Ulusal Vergi Dairesi bir miktar parayı Amerikalılardan geri almayı başarırsa onlara borcum olan miktara el koyup geriye kalanı bana vereceklerini söylemişti. Adil bir paylaşım gibi görünüyordu ama çok da moral bozucuydu. Elimiz kolumuz bağlı bir şekilde işlerin yolunda gitmesini umut etmekten başka seçeneğimiz yoktu. Bir kez daha bekleyişe geçmiştik. Para elimizden uçtuğuna göre Nadia'ya yardım etmenin başka yollarını aramalıydık. Hayat standartımızı, yeni durumumuzu ayarlamamız gerekiyordu. Şu an gelir desteği ve çocuk parası alıyorum. Paul'un de sakatlık ödemeyi var. Ama bütün bunlar bize geçinmek için haftada topu topu 160 pound sağlıyor.